Ayrım 17, İskender Pala, Bülbül'ün 40 şarkısı, sayfa 239. 616-618. Ömer ve Hamza'nın Müslüman oluşu Kureyş'i azdırmıştı. Haşimoğulları ve Muttalipoğullarına toplumsal ve ekonomik ambargo. Kureyş'te kıtlık ve kuraklık. Peygamber isen bize mucize göster. Gökte iki parça bir dolunay. Ambargonun getirdiği ölümler ve yeni pazarlıklar. Olursa sayeyi lütfun penahım ya Resulallah, sevaba kalp olur cürmü günahım ya Resulallah, senihi mevlevi. Lütfunun gölgesine sığınabilirsem ey Allah'ın elçisi, hatalarım ve günahlarım sevaba döndü demektir. Ağıt, ölen bebekler için. Annem, genç kadın birden belinledi. Kolunda salladığı bebeği dalmak üzereyken kendisi dalmıştı anlaşılan. Daha iki dakika evvel onu avutmak için sütü kesilmiş memesini ağzına götürmeye çalışıyordu oysa. Gözlerini açması gerektiğini düşündü. Çok uykusu vardı ama işte gecenin sessizliğini kızının ağlayan sesi bozuyordu. Ne olurdu birkaç dakikalığına olsun kucağındaki bebeği ve dizindeki kızının gönlünü yapmış olarak huzur içinde gözlerini yumabilseydi. Ne olurdu yalnızca birkaç dakika dertlerini zihnine atacak bir imkan çıksaydı. Her geceyi ve her günü aynı şekilde yaşaması kader olmaktan çıksaydı. Ne olurdu Mekke'de Muhammed putları kötülemeseydi. Buna daha ne kadar dayanabilirlerdi. Haşimoğulları obasında bir kadın olmak meğer ne kadar zordu. Başlangıçta gecenin sessizliğini bölen bebek çığlıkları annelere güç veriyordu. Oysa aylar geçtikçe bebeklerin sesleri birer ikişer susmuş, Kureyş'in acımasızlığı yetişkinlerden daha ziyade onları vurmuştu. Kucağında tuttuğu yavrunun yaşaması için Hübel ve Uzza'ya kaç zamandır yalvarıyor ama işte onlar da kendisine kulak asmıyorlardı. Hayır, pes etmeyecek, oradan çıkıp gitmeyecekti. Zaten Haşimoğulların da gelin olmak bunu yapmasına maniydi. İyi de bunca baskıya nasıl dayanacak, nasıl başa çıkacaktı? Geceleri bölen kaygıları diğer annelerle paylaştığında onların derdinin daha büyük olduğunu görüyor, Müslüman olmanın güçlüğü ve dayanılmaz sonucunu anlıyordu. Ölen bebeklerin, hastalıklarla boğuşan annelerin, derileri kemiklerine yapışan ihtiyarların acısı vardı yüreğinde. Kendisi Müslüman olmadığı halde dayanma sınırını aştığına göre kim bilir onlar neler hissediyor, nasıl yaşıyorlardı. Günler hep birbirine benzemeye başlamıştı. Bebeğin gitgide zayıfladığını görebiliyordu. Geceler zalim gecelerdi. Zihni allak bullaktı ve küçük kızının sesi bebeğin uykusunu dağıtmasın diye fısıldadı. Dayan yavrum, sabaha az kaldı. Gün doğunca baban belki... Dün de böyle demiştin anne. Biliyorum prensesim, biliyorum. Dur hele. Kardeşin uyusun. Şu taşı yine bağlarım ben senin karnına. O zaman çok hissetmezsin. Ama anne, taş istemiyorum. Ben ekmek istiyorum. Tamam bir tanem, tamam. Bak yarın... Yarın babam? Mutlaka yavrum, mutlaka. Haydi şimdi azıcık daha yum gözlerini, uyumaya çalış sabah olduğunda. Niye bize de vermiyorlar anne? Biz onlara ne yaptık? Şarkıma feryat katan işte bu soru oldu. Oğlunun doğduğu günlerde Müslümanlara karşı her şeyin değiştiğini gören bu kadın, Haşimoğulları mahallesinde en az acı çeken annelerden biriydi. O hiç olmazsa dayısı Hişam'ın gece karanlığında semiz bir deveye yiyecek yükleyip evlerinden yana sürmesinin nimetlerinden yararlanabiliyordu. Peki ya hiçbir yardım alamayan ve yardımına hiçbiri gelmeyenler ne yapacaktı? Kureyş insanları diri diri gömmeyi seçmişti. Üstelik bu seferki kurbanları yalnızca kız çocukları değildi. Kabe'nin gölgesinde kötülük üstüne kötülük üretenler, derilerinden su çekilip büzülmüş bebekleri toprağa bırakan annelerin acısını asla bilemezlerdi. Bir tek yumurta, bir hurma tanesi, bir tas su bulamadığı için kucağına sarıp sarmaladığı bebeğinin can paresi yavrusunun feryatlar ve çırpınışları sürdüremeyip hareketsiz ve nefessiz kalmasının derin yarasını anlayamazlardı. Mekke'de annelik ölüyor, insanlık ölüyordu. Dayanma gücünün tükendiği, Allah'a yürekleri açmaktan öte elden bir şeyin gelmediği, uykusuzluklar denizinde çırpınmadaydılar. Yüce Allah, müminlerin adını o günlerde ya şükredenler veya sabredenler diye koydu. Cebrail ayetleri böyle getiriyordu. Öylesine bir sabır ki, canlara, tenlere, hayallere ve rüyalara kadar sirayet ediyor. Dermanı kesilmiş bedenleri yeniden örseliyordu. Gecelerin uzayıp giden ıssızlığında bebeğini avutmaya çalışan anne yalnızca bir tane değildi. Kimisinin kocası inandığı, kimisi Muttalipoğullarında gelin olduğu, kimisi Haşim soyundan geldiği için bebeklerine süt veremez olmuşlardı. Yalnızca onlar mı? Kocaları, babaları, evlatları, aileleri, inanan inanmayan, yaşlı veya genç, kadın veya erkek. İnsanlık Kureyş'e hükmeden birkaç kuru kafalının iki dudağı arasında ateş eleklerden geçiriliyordu. Zulümler iğrençlik boyutundaydı. Hamza ve Ömer'in Müslüman olmalarıyla başlayan İslamiyet'in alenileşmesi ve Müslümanların sayıca azımsanamayacak duruma gelmeleri. herkeste daha güzel günler görme umudunu yeşertirken maalesef Kureyş reislerinin telaşlarını arttırdı. Yaptıkları son toplantıda İslamiyet'i her şeyiyle Mekke şehrine ve kendilerine tehdit olarak kabul ettiler. Bütün korkuları inanan ve inandığını müdafaa eden şu şuurlu topluluktan kaynaklanıyordu. İnançları uğrunda mallarını, akrabalarını, arkadaşlarını hatta yurtlarını bile terk edebilen fedakar adamlardı bunlar. Bu gidişle itibar ve yönetim gücünü de ellerinden alabilirlerdi. Eğer öyle olursa Kureyş için felaket demekti. Ve bir araya gelip Gülüm'ü öldürmeye karar verdiler. Bütün Mekke vadisi kana bulanma pahasına da olsa. Ebu Talip derhal Haşimoğulları ile Müttalipoğullarını topladı. Muharrem Hilali'nin göründüğü geceydi. Kabile asabiyetini öne sürüp yeğenlerini korumanın gelecekleri açısından ne derece hayati olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı. Müslüman olsun veya olmasın, bütün akrabalar Ebu Talib'e hak verdiler. Ortada zalimce bir plan vardı ve Abdülmuttalib'in sevgili torunu Muhammed elbette korunmalıydı. Hicaz'da kabile olmak bu demekti. Hepsi Muhammed'e yapılan bize yapılmış sayılır diyerek kılıçlarını kınlarından çıkardılar. Kureyş kolay sandığı işin güçlüğünü ancak o vakit anladı. Aydınlığı durmadan karanlık gibi göstermeye çalıştıklarının farkında olan yine de buna devam eden zavallı insanlara benzediklerini de. Muttalipoğullarının etten duvarını aşıp Gülüm'e ulaşamayacaklarını, ulaşsalar bile bunun kendileri için hiç de iyi neticeler vermeyeceğini düşündüler ve başka bir yol denemeye karar verdiler. Şeytan önlerine düştü ve kör zekalarını zalimce çalıştırdı. Sonuç, boykot. Yani Gülüm'e inananlarla birlikte onu koruma altına alan Haşimoğulları ve Muttalipoğullarını yok saymak. Ebu Leheb hariç. Tek taraflı sözleşme. Muhammed'i öldürmek üzere bize teslim etmediğiniz sürece sizinle aşağıda sayılan ilişkiler durdurulacaktır diye başlıyor ve sıralanıyordu. Kız alıp vermek, oturup kalkmak, alışveriş yapmak, konuşmak, aralarına karışmak vesaire. Bunun kısaca sizler yaşayan hayaletler olacaksınız anlamına geldiği açıktı. Dahası kendileri için de merhamet göstermemek, sulh yapmamak ve inananları yıldıracak çarelere başvurmak gibi maddeler sıralanmıştı. Bir hurma yaprağına yazılan bu maddeleri Kabe duvarına astılar. Metni kaleme alan katibin eli daha o gece çolak oldu. Lakin katran karası kalpler bundan bir ibret bile alamadılar. Ebu Talip yapılan haksızlık için Kureyş'i defalarca uyardı ama nafile. Muhammed'i bize teslim et diyor, başka bir şey demiyorlardı. O da Gülüm'ün korunması için tedbirler aldırdı. Geceleri onun için nöbetçiler dikti. 2 yıl. Haşimoğulları ve Muttalipoğulları bebelerinin süt ememeyecek hale geldikleri 2 yıl. Açlıktan derisi kemiğine yapışan bebelerin çığlıklarıyla süre giden 2 yıl. Büyükler büyüğü Hatice'nin ve zenginler zengini Ebu Bekir'in meteliklerinin kalmadığı, buna mukabil müşriklerin pazara giden yollarda nöbetçiler bulundurup gizlice gönderilecek bir parçacık ekmeğe veya pazara inip alınacak bir tek kırıntıya bile mani oldukları 2 yıl. Ağaç yaprakları yiyenler, açlığın verdiği hassizlikle yataklara düşenler, nihayet bir yudum su, bir lokma ekmek bulamadığı için ölenler. Üstelik aralarında Gülüm'e inanmayanlar da vardı. İnananlara vicdan sahipleri, inanmayanlara ise herkes acıyordu. Gülüm olup bitenleri kendinden biliyor, bazı geceler ağlamaktan gözleri şişiyor, bütün sülalenin çektiği ıstırap artık gönlüne pek katı tesir ediyordu. Can boğaza dayanmıştı, günler ve geceler bitmek bilmiyordu. Geçen bahara girilirken bir gece ellerini açıp Yusuf peygamberin 7 kıtlık yılını dillendirdi. O yaz öyle kurak geçti ki, müşrikler kıtlığın, yokluğun, boykotun ne olduğunu anladılar ve nasipsizlerin ileri gelenleri yağmur duası için yine Gülüm'e geldiler. Benim merhametlim, masumlara ziyan erişmesin, ileride iman edecek ümmetine zarar gelmesin, çocuklar ve yetimlerin, kimsesizler ve yoksulların gözünde yaş birikmesin diye ellerini kaldırdı ve yağmurlar yağmurları kovaladı. Lakin çorak kalpler bir türlü yeşermedi. Dahası en azılılarından 8'ini gönderip ondan bir de mucize istediler. Eğer sen peygamber isen gökteki ayı bir yarısı Ebu Kubeys dağı, diğer yarısı Kuaykıyan dağı üzerinde olmak üzere 2'ye yar da görelim. Kısır aklın acizliği ve çaresizliğiydi bu. İmanı akılla tartmaya çalışıyordu çünkü. Kalbin, gözün, kulağın, parmağın yahut ruhun, mekanın, zamanın, rengin, şeklin birer mucize olduğunu düşünmüyor da Gülüm'den mucize istiyor, şüphelerine ispat arıyordu. Her zerresinde hayran olunacak şu alemin karşılıksız sunduğu mucizeleri içinde nefes alıp verenler olurlara bakmayıp olmazı istiyorlardı. Olup bitmişlerin olmazlık ihtimalini akıl etseler mucizeyi anlayabileceklerdi ama küfrün azgın akılları hep imkansızın taliplisi kesildiler. Sanki mucizeler bir oyuncak, bir eğlence, bir şenlik. Ben hepsini eşiğinden kovacak sanmıştım ama o öyle davranmadı. Her zamanki umudu ve yüzündeki tebessümüyle sordu. Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz? Evet, ederiz. Gülüm'ün aylardır ilk kez yüzünde bir sevinç görmüştüm. Heyecanlanmıştı da. Birkaç günler durmadan Allah'a yalvardı ve dolunaylı geceler geldiğinde o 8 adama haber gönderip toplanmalarını istedi. Kabe yakınında buluştular. Anladım ki Cebrail yanındaydı. Hepsinin kendisini izlediğinden emin olunca şehadet parmağını yukarı kaldırıp sanki bir şey keser gibi işaret etti. Of, of! Gökte dolunay ikiye yarılıverdi. Gülüm sevinç ve umutla herkese şahit olun diyordu. Şahit olun. Ben de çığlık çığlığa tekrar ediyordum. Şahit olun ey insanlar. Şahit olun dağlar, taşlar. İşte bu Muhammed'dir, gülümdür, mucizedir. Şahit olun. Haykırışlarımı şirkin ve inkarın karanlık mırıltıları böldü. Bu bir sihirdir. Sen bizim sekizimizi de büyüledin. Omuzları düşüverdi. İnkarın böylesi hiçbir yerde görülmemişti. Sekizi de gördüğü halde gördüklerine inanmıyorlardı. Günlerce inkara devam ettiler. Üstelik boykotun şiddetini artırarak. Başka köylerden, başka yurtlardan gelen hacılara sordular. Gördüklerinin bir sihir olup olmadığını anlamak için. Hepsi ama hepsi dolunaylı gecede ayın ikiye yarıldığını söylüyorlardı. Gel gelelim, kulakları tıkalı olanların bunu duyması imkansızdı. Şirkin insafa gelmesi için mucize değil, meğer Hişam bin Amr'ın Züheyr bin Ebu Ümeyye'ye bağırması gerekiyormuş. Züheyr, dayılarının bir şey almaktan, satmaktan, evlenmekten, evlendirmekten, yemekten, içmekten mahrum edildiklerini, yokluk içinde kıvrandıklarını gördüğün halde, istediğini yiyip içmeye, giyinip kuşanmaya, kadınlarla yatmaya nasıl gönlün razı oluyor? Vallahi sen bu durumda olsaydın dayının çocukları olan Muttalip oğulları buna müsaade etmezlerdi. Bu Mekke'deki ilk merhametli ses oldu. Hişam ile Züheyr yanlarına iki kişi daha bulup Ebu Cehil'e karşı çıktılar. Uzun tartışmalardan sonra Kabe'de asıl duran tek taraflı boykot metni yerinden indirildi. Yaprağı getiren mut'im bir güvenin gelip yaprağın üzerindeki yazıları yemiş olduğunu hayretler içinde herkese gösterdi. Yalnızca başlık duruyordu. Senin adınla ey Tanrım. İki şak dolunaya perdelenen gözler elbette bu mucizeyi de görmek istemedi. Ama içlerinden şu iki adamın itirazı, Kureyş'i tek taraflı boykot yerine karşılıklı bir sözleşmeye ikna etti. Gülüm kavminden o derece bizardı ki eziyeti sona erdirecek sözleşme hakkında bile tereddüt geçiriyordu ve ertesi gün maddeleri Cebrail yazdırdı. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim kulluk ettiğime siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. 17. ayrımın sonu. Sayfa 248.